Ayrım 24. Sayfa 196. Allah müttakileri sever buyurulurken takva kelimesine yeni bir anlam verilmektedir. Dürüst davranana karşı dürüst davranmak takvanın anlamı içerisindedir. Başka bir ifadeyle dürüst davranana karşı dürüst davranmamaktan sakınmak takvadır. Takva sahibi olanı Allah'ın sevmesi dürüst davranmaya teşvik niteliği taşımaktadır. Ayet, milletler arası antlaşma hukukunda dürüstlüğün yerini belirlemekte, hukukun dayandığı manevi değerleri tespit etmekte, bir bakıma hukukla ahlaki değerleri buluşturmakta, ahlak ile hukukun bağlarından birini gündeme taşımaktadır. Ahlaki değerlerde meydana gelen deprem, hukukta da kendini gösterecektir. Diğer taraftan ahlak ile hukukun arasındaki bu sıkı ilişki Hudeybiye Antlaşması modeli ile evrensel boyuta taşınmaktadır. Mescid-i Haram'ın bu tip anlaşmalarda ev sahipliği yapması da öngörülmektedir. Evet, Allah ve Peygamberi yanında onların nasıl anlaşması olabilir sorusuna Muhammed Esed yine bir soru ile başka nasıl olabilirdi ki şeklinde mana vermektedir. Birinci ayetin başındaki nasıl ifadesi burada tekrarlanırken 8. ayetin 7. ayeti açıkladığına işaret edilmektedir. Aslında 7. ayette netice verilirken 8. ayette sebep belirlenmektedir. Eğer onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne ant ne de antlaşma gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi razı ederler fakat kalpleri istemez. Demek ki müşrikler Müslümanlara karşı galip gelmiş olsalardı ne yemin ne de antlaşma diye bir şey tanıyıp gözeteceklerdi. Yüce Allah burada inançlar arası ilişkilerle ilgili bir kural koymakta, çok tanrılı dine mensup olanların müminlere karşı bakış açılarını analiz etmektedir. Bu açıklamanın bir benzeri de Mümtehine suresinin 2. ayetinde yapılmaktadır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar etmenizi istemektedirler. Müslüman merhametlidir. Savaştan önce veya savaştan sonra yaptığı bütün yeminlere, antlaşmalara sadık kalır ve onları yerine getirir. Ama müşrik veya kafirler öyle değildir. Onlar savaşta mağlup olduklarında antlaşmalara sığınır ama galibiyetlerinde asla onları tanımazlar. Böylece Allah inanç farklılığının nelere mal olduğunu anlatarak Müslümanları eğitmektedir. Müşriklerin veya kafirlerin bu durumunu bilerek onlarla antlaşma yapmak gerektiğine dikkat çeken Allah, müşrikler antlaşmalarına bağlı kalmadıkları takdirde müminlerin ne yapacaklarının bilincinde olmalarını istemektedir. Tevbe suresi 8. ayette, onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar, halbuki kalpleri karşı çıkıyor denilerek müşriklerin münafıklık özellikleri anlatılmaktadır. Onlar güzel sözler söyleyerek sizi razı ederler ama kalpleri kinle doludur. Bu durum Ali İmran suresinin 118. ayetinde şöyle açıklanmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlıkları ise daha büyüktür. Ali İmran 167'de ise onların dilleriyle gönülleri arasındaki tutarsızlığa işaret edilmektedir. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek. Yemin ve antlaşma muhtevası içinde düşünürsek, antlaşmalarına koydukları maddelerde sizi ikna ederler ama kalplerinde ise o yemine ve antlaşmaya sadık kalmayacakları niyeti vardır. Çünkü onların çoğu fasıktır. Fasık kavramı sapık, yoldan çıkmış anlamına gelmektedir. Bakara suresinin 27. ayetinde söz verip bağlandıktan sonra verdikleri sözde durmazlar. Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği şeyleri yerine getirmezler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar manen iflas edenlerdir şeklindeki özellikleri sıralanmaktadır. Tevbe suresinin 8. ayetinde de yaklaşık olarak aynı özellikler gündeme getirilmektedir. Savaşta galip geldiklerinde verdikleri sözde durmayan, yaptıkları antlaşmaya bağlı kalmayan, dilleri ile tatlı konuşurken kalplerinde kin taşıyan kafirler fasıktır. Allah çoğu derken onların arasında öyle olmayan istisna kimselerin olduğuna da işaret etmektedir. İstisna olanlarının sonradan Müslüman olma ihtimali vardır. Tevbe suresinin 8 ile 7. ayetini birlikte açıklarsak şunu söyleyebiliriz. Size galip geldiklerinde yemin ve antlaşma gözetmeyen, dilleri ile tatlı konuşup sizi razı edip kalplerinde inat bulunan bu fasık müşriklerin Allah ve peygamberi katında ahitleri nasıl olabilir? Böylece Allah hem fasıkın ne olduğunu anlatmış hem de şirk koşanların niyet ve davranışlarını açıklamıştır. Allah'ın ayetlerini az bir değere sattılar. Parantez Tevbe 9. Bu durumda müşriklerin aldığı az bir değer ne olabilir? Heva ve şehvetlerine tabi olmaları, dünyaya tabi olmaları az bir pahaya çok değerli bir şeyi vermeleridir. Tevbe 8 ve 9. ayette sıralanan eylemler bu ayetin sonunda değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Galip geldiğinde yemin ve antlaşmasına sadık kalmayan, dilleriyle insanları ikna edip kalben kötü düşünen, Allah'ın ayetlerini az bir değere satan ve onun yolundan insanları alıkoyan, kendileri de yoldan çıkan insanların eylemleri değerlendirilmektedir. Böylece Allah kötünün hangi eylem ve sözlerde olduğunu açıklamış, geleceğin Müslümanlarına aldanmamaları, düşmanlarından darbe yememeleri için bu açıklamaları yapmıştır. Bunlar inançlar arasındaki ilişkilerin durumunu gösteren evrensel kuralların eğitimi olmaktadır. Müslümanların her çağda dünya siyasetinde ayakta kalmaları, sürü olmamaları, manevi değerlerine ve bağımsızlıklarına sahip çıkmaları için Allah tarafından onlara yapılan uyarılardır. Bir mümin hakkında ne ahit yani yemin tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganın ta kendileridir. Parantez Tevbe 10. Bu ifade sanki 8. ayetin bir tekrarı gibi görünmektedir. Aslında 8. ayet Hazreti Peygamber dönemindeki Müslümanları içerirken 10. ayet kıyamete kadarki durumu ele almaktadır. Çok tanrıcılar müminlere karşı her çağda böyle davranmışlardır. Yemin ve antlaşma tanımayan bu insanları Allah mütecaviz, saldırgan ilan etmektedir. Bunlar sınır, kural, antlaşma tanımazlar. İki, ceza hukuku. Müşriklerle ilgili hukukun bir boyutu da ceza hukukudur. Ceza hukukunu birkaç kısma ayırabiliriz. A. Dünyevi ceza. Dünyevi ceza ile ilgili olarak şu ayetleri gündeme getirebiliriz. Öncelikle Tevbe suresinin 5. ayetinden başlayalım. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürünüz. Onları yakalayınız, onları hapsediniz ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyiniz. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakınız. Allah affedendir, merhamet edendir. Parantez Tevbe 5. Tevbe suresinin ikinci ayetinde verilen 4 aylık müsaadenin bu aylar olup olmadığı tartışılmıştı. Kur'an gelmeden önce de Arap geleneğinde savaşın yasaklandığı aylar vardı. Kur'an bu geleneği değerlendirip söz konusu aylara haram aylar adını verdi. Önceleri adet olan bu uygulama Kur'an ile hukuk haline geldi. Haram aylar veda haccındaki bildiride de yerini almış olup Müslümanların o aylarda kimseye dokunamayacakları Bakara suresinin 217. ayetinde olduğu gibi burada da hükme bağlanmaktadır. Böylece saldırmazlık örfü denilen hukuk insanlığa duyurulmuş oldu. Burada da özelden genele giden bir yol izlendiği görülmektedir. Bakara suresinin 194 ve 217. ayetleri özele, Tevbe suresinin 4. ayeti de genele hitap etmektedir. Arapların haram aylarla ilgili adetleri, kervanların rahatlıkla Mekke ve diğer şehirlere giderek ticaret yapmaları için konulmuştu. Fakat Kur'an bunu insanın değerli oluşu dolayısıyla koymuş, kan akıtmanın büyük günah olduğunu (parantez Bakara 217) belirtmiştir. İnsanın değerinin üzerinde başka bir değerin olmadığını vurgulamış ve bu değerin korunması için söz konusu adeti hukukileştirerek insanlığa hediye etmiştir. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürünüz. Bunun anlamı her zaman, her yerde, her müşrikin öldürülmesi demek değildir. Peki müşrikler saldırmazlık paktı olan haram aylar çıktıktan sonra mı öldürülecektir? Bu sorunun cevabını birkaç ayete başvurarak vermek gerekir. Enfal suresinin 58. ayetinde belirtilen antlaşmayı bozarak Müslümanlara ihanet edenler, Tevbe suresinin 4. ayetinde belirtilenlerin tersini yapanlar, yani Müslümanlarla antlaşma yaptıkları halde eksiklik yapanlar, Müslümanların aleyhinde başka toplumlara yardımda bulunanlar, kendileriyle savaşılacak olanlardır. Bu şekilde davranan müşriklerle haram aylardan sonra savaşılır. Bu durumda onların öldürülmelerine cevaz verilir. Yukarıda verdiğimiz ayetler doğrultusunda iman ve ibadet özgürlüklerine dokunulan, zulmedilen ve bağımsızlıklarına saldırılan Müslümanlar bunu yapmaya hak kazanmaktadırlar. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez. Bakara 190. Ve Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. (Parantez Mümtehine 8) gibi daha pek çok ayette Müslümanların saldırıya uğramaları halinde kendilerini savunacakları, saldıran tarafın kendileri olmayacağı, saldırgan olmayan ve düşmanla işbirliği yapmayanlara iyilik yapılmasının yasaklanmadığı, aksine mutlak adalet yapanları Allah'ın sevdiği açıkça bildirilmektedir. Açıklamakta olduğumuz Tevbe suresinin bu ayeti de dahil olmak üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde suçsuz olanlara ve saldırganlık yapmayanlara karşı savaş açılacağına dair bir ifade yoktur. Savaşın emredildiği ayetlerin hepsinde saldırganlık yapanlara karşı savunma yapmaktan söz edilmektedir. Zaten bu tür ayetlerde geçen müşrikler veya onlar ifadeleri kendileriyle savaşılacak olanların kimler olduğunu hissettirmektedir ki bunlar da kelimenin başındaki elif lam takısına bakılırsa Müslümanlara savaş açmış olan, onları yurtlarından çıkaran kişilerdir. Bu durum barış ve sevgi dini olan İslam'ın insan haklarına ve hürriyetlerine verdiği değerin ve önemin bir göstergesidir. Onları esir olarak yakalayınız. Bunun anlamı onları tutsak edinizdir. Eğer birinci maddede geçen onları öldürünüz ifadesi olmasaydı, esir almaktan bahsedilebilir miydi? Demek ki oradaki emir onlarla savaşın anlamına gelmektedir. Tabii ki savaşta ya öldürülür ya da esir alınır. Onları muhasara ediniz. Muhasara etmenin anlamı kuşatınız, hapsediniz demektir. Ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyiniz. Bunun anlamı düşmanın geçme ihtimalinin olduğu bütün geçit yerlerini tutunuz. Onları gözetleyinizdir. Düşmanı muhasara altına alarak bütün çıkış yollarının kontrol altına alınması bir taktik olarak verilmektedir. Allah bu ayetle savaş taktiği vermekte, etkili savaşın nasıl yapılacağının nüanslarını öğretmektedir. Eğer tövbe ederlerse, Allah tövbe etmeyi burada şirkten dönme anlamında kullanmaktadır. Şirkten tevhid inancına dönmek, müşriklerin hayatında köklü bir değişimin gerçekleşmesi demektir. Böylece Allah, dini oluşumun siyaseti etkileyeceğini işaret etmektedir. Başka bir açıdan bakarsak şu neticeye ulaşmak mümkündür. Allah ile olan ilişkilerini düzelten insan, insanlarla olan ilişkilerini de düzeltmiş olur. Geçmişte ne yaparsa yapsın, şirkten tevhid inancına dönen insan, Allah ile olan ilişkisini düzeltmeye başlamış demektir. Namazlarını gereği gibi kılar ve zekatı verirlerse, namaz kılmanın burada şart koşulmasının sebebi, namazın imanın en önemli göstergelerinden biri olması dolayısıyladır. Namazı da eğer gösteriş için kılarsa, tövbesindeki samimiyeti zekatla ispat edecektir. Tövbe etmeyi tevhid inancına geçiş olarak aldığımızda, iman etmek, namazı kılmak ve zekat vermek bunun bir göstergesi olmaktadır. Artık yollarını serbest bırakınız. Allah affedendir, merhamet edendir. İman edip namazını kılan ve zekatını veren insanı Müslümanlar öldüremez, esir alamaz, hapse atamaz ve yolunu kesemezler. Böylece Allah, iman, namaz ve zekatın devletler arası ilişkilerde ne kadar etkili olduğuna dikkat çekerek değişimin o ilişkilerdeki etkinliğini gündeme getirmektedir. Ayrıca şirkin, insanların hürriyetlerini kısıtladığına dikkat çekilerek, ayette onların serbest bırakılmasına hükmedilmektedir. Bu demektir ki, şirk ve antlaşmayı bozmak hürriyetsizliği, imanda hürriyeti getirmektedir. İman, hem Allah katındaki hem de insanlar arasındaki tutsaklığı önlemektedir.